Ayrım 6.
İf şatosunun yakınlarında iki ada vardı. Ratono ve Pomej. Ada halkı onu görüp polise haber verebilirlerdi. En iyisi Tübülen veya Mer'e gitmekti. İf şatosundan 3 mil uzaktaydı. İleride bir ışık belirdi. Planiye olmalıydı. Bu doğrultuda yüzerse Tübülen'e kolayca varabilirdi. Yolunu belirledikten sonra kulaçlarını ayarladı. Yüzerken gücünün tükenmemiş olduğunu fark etti. Cezaevinde çektiği acılara rağmen iyi yüzmeyebilmesine sevindi. Fakat hala korkuyordu. İkide bir arkasına bakıyor, kendisini izleyen sandal var mı diye merak ediyordu. Şato artık görünmez olmuştu. Korku yüzünden öyle hızlı yüzüyordu ki gücünün azaldığını hissetti. Yavaşladı. Rüzgar da onu engelliyordu. Bir saatten fazla bir zamandır yüzüyordu. Doğrultuyu belirlerken yanılmadıysa Tübülen adasına yaklaşmış olmalıydı. Birden gökyüzü kapkara oldu. Dizinde bir ağrı hissetti. Kurşun yemiş gibiydi. Acaba kramp mı girdi diye düşündü. Yere bastı. Kıyıya gelmiş olduğunu anladı. Dizi kayalara çarpmıştı. Dantes Tanrı'ya şükretti. Tübülen adasına gelmişti. Dantes doğruldu. Birkaç adım attı. Sonra kayalıklarda uzanıp dinlendi. En yumuşak yataktan daha rahattı burası. Rüzgar ve yağmur bile onu etkilemiyordu. Derin bir uykuya daldı. Bir saat sonra fırtınanın gürültüsüyle uyandı. Şimşekler çakıyordu. Dantes yanılmamıştı. İki adadan biri Tübülen'di. Adada ne bir ev vardı ne de sığınacak bir yer. Deniz durulunca Mer adasına yüzebilirdi. Orası da çöl gibiydi. Fakat daha büyüktü. Sığınıp gizlenecek yerleri vardı. Fırtına geçene kadar büyük bir kayanın altında oturdu. Dalgalar öyle azgın ve korkunçtu ki insan adanın ikiye ayrılabileceğini veya bir gemi gibi sürükleneceği duygusuna kapılıyordu. 24 saattir ne bir lokma ekmek ne de bir yudum su koymuştu ağzına. Avuçlarını açıp yağmur suyunu içti. Şimşek aydınlığında birdenbire bir balıkçı gemisi gördü. Rüzgar ve dalgalarla kayalara doğru sürükleniyordu. Dantes tehlikeyi haber vermek için avazı çıktığı kadar bağırdı. Denizcilerin çığlıklarıyla beraber sandal alabora oldu. Kayalara çarparak parçalandı. Edmond kıyıya koştu, etrafına bakındı. Ne bir ses ne de kıpırtı vardı. Sabaha karşı fırtına dindi. Siyah bulutlar batıya doğru kayıyordu. Gökyüzünde yıldızlar parladılar. Ufukta kırmızı bir çizgi belirdi. Dalgalar köpük köpüktü. Altın gibi bir ışık denize vuruyordu. Güneşin doğuşu, günün ilk ışıkları umut vericiydi. Dantes bu eşsiz görünümü uzun uzun seyretti. Cezaevine girdiğinden beri bütün bu güzellikleri unutmuştu. İf şatosuna doğru baktı. Halkına hükmeden bir kral gibiydi. Dalgaların üstündeki tahtında oturup emirler veriyordu. Saat 5 olmalıydı. Deniz gittikçe duruluyordu. Dantes 2-3 saat sonra gardiyanın odasına gireceğini düşündü. Zavallı Faria'nın cesedini bulunca her şeyi anlayacaktı. Onu denize atan adamları da sorguya çekeceklerdi. Her yere haber gönderip Dantes'i arayacaklardı. Marsilya limanına nöbetçiler dikilecek, yönetici de onu denizci arayacaktı. Üşüyorum, karnım aç. Tanrım, senden başka yardımcım yok. Bıçağımı da kaybettim. Sen bana acı, ne olur. Dantes dua ederken Pomej adası yakınlarında bir gemi görüldü. Gözlerini kısarak baktı. Evet, yanılmıyordu. Gemi İtalya'ya doğru yol alıyordu. Şu gemiye bir ulaşabilirsem beni sorguya çekerler mi acaba? Onlara bir şeyler uydurmalıyım. Dün gece parçalanan teknede kurtulduğumu söylerim. Kimse sağ kalmadığına göre yalanım ortaya çıkmaz. Suda bir gemici kasketi gördü. Hemen atlayıp oraya yüzdü. Kasketi başına geçirdi. Sonra parçalanan sandalın bir parçasına çıktı. Kollarını kürek gibi kullanarak yüzmeye başladı. Gemi İtalya'ya gitmek için adaların arasından geçecekti. Gittikçe yaklaşıyordu. Var gücüyle elini sallayıp bağırıyordu. Dantes'i gören olmadı. gemi başka bir yöne doğru ilerlemeye başladı. İyi ki şu sandal parçasına tutunmuştu. Hiç değilse adaya rahat dönebilirdi. Başını kaldırınca birden şaşırdı. Gözlerine inanamadı. Tekne ona doğru geliyordu. Sevinçten deliye döndü. Kasketini çıkarıp sallamaya başladı. Bu kez görmüşlerdi onu. Bir sandal indirdiler. Kurtarma hazırlığı yapıldı. Dantes tahta parçasını bıraktı. Sandala doğru yüzdü. Ayakları uyuşmuş, kolları gücünü kaybetmişti. Yarı yolda soluğu kesildi. Gözleri karardı. Gök kırmızı olmuştu. Sular başının üstünden geçiyordu. O sırada birinin saçlarından yakaladığını hissetti. Sonra kendini kaybetti. Delikanlı gözlerini açtığı zaman güvertede olduğunu gördü. İlk işi ne yöne gittiklerine bakmak oldu. İp şatosu geride kalmıştı. Sevinçle haykırdı. Bir gemici kollarını bacaklarını ovuşturuyordu. Diğeri elindeki bardaktan bir şey içiriyordu. Üçüncüsü ise ayakta onlara bakıyordu. Yaşlı denizci geminin kaptanı olmalıydı. Kaptan, "Kimsin?" diye sordu. "Ben Maltalıyım. Siraküza'dan buğday yüklemiştik. Dün gece Morgan burnunda fırtınaya yakalandık. Gemimiz kayalıklarda parçalandı." "Sen nereden geldin?" "O kayalıklardan. Diğer arkadaşlarım kurtulamadı. Hepsi boğuldu. Adada tek başıma yaşamaktan korktum. Geminizi görünce sandal parçasıyla yetişmeye çalıştım. Hayatımı size borçluyum. Tam kendimi kaybetmiştim ki adamlarınızdan biri beni yakaladı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum." İri yarı bir gemici yaklaştı. "Tam zamanında yakalamasaydım dibi boylayacaktın." Dantes kendisini kurtaran bu iyi niyetli denizciye candan teşekkür etti. Bir başkası kuşkuyla başını salladı. "Senin gemiciye benzer bir halin yok. Bu saç, bu sakalla cezaevi tutuklularına benziyorsun. Edmond, if şatosuna girdiğinden beri ne saç ne de sakal kesmediğini ilk kez hatırladı. Aklına gelen en uygun yalanı söyledi. Yıllarca önce yine böyle bir fırtınayla yakalanmıştım. Kurtulursam 5 yıl saçımı ve sakalımı kesmeyeceğime söz vermiştim. Bu son yolculukta 5 yıl oldu. Artık makas kullanabilirim." Kaptan sordu. "Şimdi seni ne yapacağız?" "Ne isterseniz. Eski kaptanım öldü. İyi bir denizciyim. İş bulabilirim. İsterseniz beni ilk limanda indirebilirsiniz. Bu denizleri iyi tanır mısın?" "Evet efendim. Çok küçük yaştan beri gemilerde çalışırım. Fransa ve İtalya kıyılarını avucumun içi gibi bilirim." Onu kurtaran denizci söze karıştı. "Bizimle kalsa olmaz mı kaptan? Nasılsa adama ihtiyacımız var." Kaptan Dantes'e şöyle bir göz attı. "Dedikleri doğruysa mesele yok. Fakat nasıl güvenebiliriz? Şu anda her türlü sözü verebilir. Ya sonradan sözünden dönerse?" "Verdiğim sözden fazlasını yapacağıma inanabilirsiniz efendim." "Görelim bakalım," diye güldü kaptan. Dantes mutluydu. "Ne yöne gidiyorsunuz?" "Legorna." "Öyleyse rüzgarın içine girmelisiniz. Rio adasına sürüklenmez miyiz?" "Hayır, sıyırma yapabilirsiniz." Dantes emir verdi. Hemen yelkenleri ayarladılar. Gemi rotasını değiştirdi. Gemiyi usta bir elin yürüttüğü belli olmuştu. Kaptan bir köşede durmuş izliyordu. Dantes bir an korktu. Ya adaya sürüklenirlerse ne yapacaktı? Fakat tecrübesi ona yardımcı oldu. Tekne kuş gibi süzülerek adanın yanından geçti. "Aferin, iyi başardın," diye seslendi kaptan. Tayfalar da "Çok iyi, yaşa arkadaş," diye bağırıştılar. Bir saat önce güvertede yarı ölü gibi yatan adamın gösterdiği güce hepsi hayran olmuşlardı. Kaptan da çok memnundu bu durumdan. Dantes onlara yaklaştı. "Gördünüz ya, size yararım dokunabilir. Fakat yine de beni istemiyorsanız ilk limanda karaya çıkabilirim. Benim için ettiğiniz masrafları da ilk maaşımla öderim." Kaptan gülümsedi. Çok fazla istemezsen ben sana maaş ödeyebilirim. Başkaları ne alıyorlarsa bana da o kadar verin. Yeter efendim. Dantes'i kurtaran denizci hemen atıldı. Sen bizden daha bilgilisin. Bizim aldığımız kadarla yetinmemelisin. Kaptan Jacopo'ya surat astı. Bundan sana ne Jacopo? Herkes istediklerinde serbesttir. Haklısın, dedi Jacopo. Ben sadece düşündüğümü söyledim. Öyleyse yeni arkadaşımıza giyecek bir şeyler verin. Jacopo Dantes'e giyecek getirdi. Sonra başka bir isteği olup olmadığını sordu. Biraz ekmek ve içecek bir şeyler istiyorum. Uzun süredir açım. 48 saattir hiçbir şey yememişti. Ekmek ve su getirdiler. O sırada bir çan sesi duyuldu. Ne oluyor? Diye seslendi kaptan. Edmond başını kaldırdı, suyunu yudumluyordu. Kaptan sordu. Bunun anlamı ne? İf şatosundan bir tutuklu kaçmış, diye karşılık verdi Dantes. Kaptan ona dikkatle baktı. Dantes aldırmıyor göründü, yemeğini yemeye devam etti. Kaptanın kuşkusu varsa bile şu anda ona inanabilirdi. Kaptan kendi kendine mırıldandı. Bana ne, öyle bile olsa delikanlı işimize yarıyor. Dantes kalktı. Jacopo'nun yanına gitti. Hangi aydayız, bugün günlerden ne diye sordu. Bir an kederlendi. Yüzünün ifadesi değişti. Babası hala hayatta mıydı? Güzel Mercedes ne yapıyordu? Yoksa Dantes'in öldüğünü sanıp beklemekten vaz mı geçmişti? Rüzgar onları Marsilya'dan gittikçe uzaklaştırıyordu. Legorna doğru ilerliyorlardı. 16. Bölüm. Genç Amelia. Geminin adı Genç Amelia'ydı. Dantes çok geçmeden nasıl bir gemi olduğunu konuşmalardan anlamıştı. Kaçakçılık yapıyorlardı. Gümrük memurlarına yakalanmamak için geceleri kıyıya yanaşıp mal yüklüyor ve ambara boşaltıyorlardı. Kaptan önceleri Dantes'in sivil bir memur olabileceğinden kuşkulanmıştı. Zamanla delikanlıyı sevdi, hatta ona güvenmeye başladı. Legorna vardıklarında Dantes'in ilk işi berbere gidip saçını sakalını kestirmek oldu. Kaç yıldır yüzünü görmemişti. Tutuklanmadan önceki halini hatırlıyordu. Şimdi ne kadar değişmiş olduğunu fark etti. Aynadaki görüntü eski, yuvarlak, neşeli, genç yüz değildi artık. Derisi kararmış, gözleri çökmüştü. Derin çizgiler belirmişti yüzünde. Sesi de farklıydı. Aynaya bir kez daha baktı. En yakın arkadaşı bile şu anda onu tanıyamazdı. Berberden sonra elbiseciye girdi. Eksiklerini aldı, başka bir yüz ve yeni giysiler içinde Genç Amelia gemisine döndü. Tayfalar çok iyi çalışıyorlardı. Legorn'da çok az kaldılar. Gemi çabucak yüklenmişti. Kaptanlarını da seviyorlardı. Bu limanda memurlarla araları iyi olduğundan malları rahatça boşaltıp yenilerini yüklemişlerdi. Tekrar yelken açtılar. Edmond cezaevinde düşlediği şeyleri yaşıyordu. Yine açık denizlerdeydi. Pionosa sağ tarafta kalmıştı. Gemi Napolyon'un doğduğu yere, Korsika'ya doğru yol alıyordu. Ertesi sabah Dantes güverteye çıkmış, güneşin pembeleştirdiği kayaları seyrediyordu. Kaptan onu Monte Cristo adasına dalmış bakarken gördü. Genç Amelia adanın 4 mil açığından geçerek Korsika doğrultusunda gidiyordu. Dantes'in içinden suya atlayıp adaya yüzmek geliyordu. Bir saate kalmaz her şeye sahip olurdu. Fakat defineyi nasıl taşıyacaktı? Gemidekiler ne düşünürdü? Şimdi sırası değil bu işin, diye düşündü. Beklemesi gerekiyordu. Yıllardır özlediği özgürlüğe kavuşmuştu. Zengin olmak için de birkaç ay daha bekleyebilirdi. Artık beklemeyi de öğrenmişti. Belki bu define öyküsü Faria'nın bir uydurması da olabilirdi. Fakat Spada Prensi'nin mektubu vardı ve Edmond bunu ezbere biliyordu. Gece olunca Dantes karanlığın tüm renkleriyle süslenip güzelleşen, sonra da bütün gözlerden gizlenen adaya baktı. O kadar çok baktı ki gözden kaybolunca bile görebiliyordu. Oraya nasıl gidecekti? Defineyi bulursa kimseye göstermeden nasıl götürebilecekti? Spadaların zenginliklerinin tek sahibi olduğu halde onları taşımak için satın alması gereken bir kayık parası bile yoktu. Korsika'ya yaklaştıkları zaman hala aynı şeyleri düşünüyordu. Korsika'da oldukları gün kaptan Dantes'i de kendisiyle birlikte bir toplantıya götürmek istedi. Artık ona güveniyordu. Gittiler. Kaçak mal satanların gizli buluşmasıydı bu. Türk ipeklileri taşıyan bir gemiden malları alıp Fransa'ya götüreceklerdi. Çok değerli bir yük taşıyacaklardı. Hiçbir devlet memurunun haber almayacağı güvenilir bir yerde malları boşaltmalıydılar. Kaptana göre en uygun yer Monte Cristo adasıydı. Issızdı. Kimse oraya gitmezdi. Ada sanki böyle işler için oradaydı. Monte Cristo adını duyan Dantes heyecanlandı. Duygularını açığa vurma korkusu ile oradan uzaklaştı. Ertesi sabah Monte Cristo'ya doğru yol aldıklarını gördü. Kaptan bu konuda Dantes'e de akıl sordu. Edmond da adanın bu iş için çok elverişli olduğunu söyledi. Rüzgar ve hava şartları uygun olursa bir günde Monte Cristo'ya varabilirlerdi. 17. Bölüm Monte Cristo. Dantes şanslıydı. Her şey kendiliğinden yoluna girmişti. Böylece Faria'nın yıllarca düşlediği yeri görecekti. Kimse de kuşkulanmayacaktı. O geceyi çok heyecanlı geçirdi. Uykuda çırpındı, durdu. Dantes gözlerini kapar kapamaz Spada adanın ateşten harflerle duvara yazılı olduğunu görüyordu. Garip düşler görüyordu. Yer altında bir takım odalara giriyor, tavanlardan dökülen kıymetli taşlar topluyordu. Odalar altın kaplıydı. Avuçlarını mücevherlerle doldurmuştu. Fakat gün ışığa çıkınca bunların beyaz çakıl taşları olduğunu fark etti. Tekrar odaya giden yolu bulmaya çalıştı. Kapı kaybolmuştu. Boşuna aradı, durdu. Her yer bomboştu. Hiçbir şey bulamadı. Sonra gün doğdu. Zaman geçti, gece oldu. Yolculuğa hazırlanmak işi Dantes'e verilmişti. Kaptan ve tayfalar onu seviyor ve güveniyorlardı. Verdiği emirleri gönülden yaptıkları için işler çabuk oluyordu. Saat 7'de her şey tamamlanmıştı. Deniz durgundu. Güneydoğudan tatlı bir rüzgar esiyordu. Bir süre sonra ada göründü. Elbe'yi geride bırakmışlardı. Gittikçe yaklaşıyorlardı. Monte Cristo adası iyice görünüyordu artık. Gece 10'da demir attılar. Buluşacakları tekne henüz gelmemişti. Dantes sabırsızlanıyordu. İlk o gitmeliydi adaya. Saat 11'de ay yükseldi. Dalgalar pırıl pırıldı. Ayın ışıkları kayaları da yıldıza boğmuştu. Gemideki tayfalar adayı biliyorlardı. Dantes Jacopo'ya sorular soruyordu. Geceyi nerede geçireceğiz? Gemide kalacağız. Neden adaya çıkmıyoruz? Geceyi geçirebileceğimiz uygun yerler vardır elbette. Pek de var sayılmaz. Dantes sabaha kadar beklemek zorunda kalacağını anlamıştı. Çok geçmeden buluşacakları gemi ufukta belirdi. İşaret verdiler. Genç Amelia karşılıkta bulundu. Çalışma başlıyordu. Acaba Jacopo'ya çok mu şey sormuştu? Son günlerdeki garip davranışlarını fark eden olmuş muydu? Boşuna kaygılanıyordu. Kimse onun derdinde değildi. İş başlamıştı. Bir sandal sahile yanaştı. Ertesi sabah Dantes adaya çıkıp avlanacağını söyledi. Jacopo da onunla gelmek istedi. Fakat Dantes kaptandan izin alıp yalnız gitmenin yolunu buldu. Delikanlı kıyıya ayak basınca kayalara tırmandı. Aşağıda çalışan tayfaları buradan rahatça izleyebiliyordu. Sonra ırmağın iki kaya arasında oymuş olduğu bir yol buldu. Belki de buradan geçen ilk insan kendisiydi. İlerledi. Definenin bulunduğu yere yaklaşıyordu. Sahili izleyerek yürürken işarete benzer taşlar gördü. Bazılarının üstünü otlar kaplamıştı. 21. taşa işaret koydu. İşaretler burada bitiyordu. Karşısında koskocaman bir kaya duruyordu. Öyle ağırdı ki yerinden hiç oynatılmamış hissini veriyordu. Yanlışlık yaptığını zannederek döndü. Arkadaşlarının yanına gitti. Hepsi yerde oturmuş hazırladıkları yemeği yiyorlardı. Dantes'in kayadan kayaya atlayarak geldiğini görünce seslendiler. Dantes ikinci sıçrayışta hepsinin gözleri önünde düştü. Yanına ilk koşan Jacopo oldu. Onu denizden kurtaran da Jacopo olmuştu. Hepsi Dantes'in etrafında toplandı. Delikanlı bir süre gözleri kapalı yattı. Gözlerini açtığı zaman bacaklarında ve dizlerinde feci bir ağrı hissetti. Onu kaldırıp sahile götürmek istediler. Fakat Dantes çok acı çekiyordu. "Beni bırakın, siz yemeğinizi bitirin. Biraz dinlenmek istiyorum." Herkes işine döndü. Bir saat sonra geri geldiklerinde Dantes hala olduğu yerde yatıyordu. Kaldırmaya çalıştılar. Delikanlı haykırarak yere yığıldı. O sırada kaptan da yanlarına gelmişti. "Bacağı kırılmış olacak. Onu burada bırakmalıyız. Yarın sabah erken de demir almamız gerek. Akılsızlık edip kayalarda dolaştım. Cezamı çekmeliyim. Beni bırakıp gidin. Biraz yiyecek, bir de balta verin yeter. Açlıktan ölürsün burada." "Bu acıdan iyidir kaptan." "Bir hafta dayanabilirsen seni dönüşte alırız. Yolda bir balıkçı sandalı görürseniz gönderin. Sandal bulamazsanız dönüşte siz alırsınız." Kaptan bu plandan pek hoşlanmamıştı. Jacopo araya girdi. "Dinleyin kaptan, siz yolunuza devam edin. Ben Dantes ile burada kalıp ona bakarım." Edmond arkadaşının elini tuttu. "Tanrı senden razı olsun. Çok iyisin. Fakat kimsenin kalmasını istemiyorum. Kayaların arasında acımı dindirebilecek otlar vardır. Siz dönünceye kadar iyileşirim. Beni hiç düşünmeyin." Dantes'in yüzü garipti. Jacopo'nun elini sıktı. Hiç kimse onu burada yalnız kalmaktan alıkoyamazdı. Tayfalar Dantes'in istediklerini getirip bıraktılar. Sonra gemiye döndüler. Yelken açarak yola koyuldular. Gözden kayboluncaya kadar dönüp dönüp ona el salladılar.